Ayrım 27. Üretme Tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 250. Tarımda başarısızlığın itirafı. Tarımda Milli Birlik Projesi'nde AKP hükümetinin 17 yıllık tarım politikasının başarısız olduğu, tarımın iflas ettiğinin itirafı da yer aldı. 2019 yerel seçimlerinden önce gittiği her ilde, her mitingde tarımda bir başarı öyküsü yaratıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinin aksine, tarımda Milli Birlik Projesi'nde mevcut tarım politikası, uygulamalar çok sert bir dille eleştiriliyor. Deniliyor ki, tarladan sofraya kadar uzanan ürün değer zincirlerinde %50'ye varan israf ve verimsizlikler yaşanmaktadır. Deniliyor ki, ölçek problemi nedeniyle tarımsal maliyetler oldukça yüksektir. Deniliyor ki, plansızlık ve yetersiz veri nedeniyle gıda fiyatlarında suni dalgalanmalar ve fiyat artışları yaşanmaktadır. Deniliyor ki, değer zinciri kopuktur, katma değer hakkaniyetli dağıtılmamaktadır. Deniliyor ki, uygulanan yanlış politikalar sonucunda yönetilemeyen, planlanamayan çok parçalı ekosistem var. Hayvancılıkta yem fiyatlarının, hububatta tohum maliyetlerinin spekülasyonla yükseltildiğine vurgu yapılıyor. Pamukta çırçır aşamasındaki verimsizlikten söz ediliyor. Patates ve soğanda plansızlık kaynaklı sorunlar ve spekülasyonlar olduğu anlatılıyor. Gerçekten muhalefet partileri bile AKP'nin uyguladığı tarım politikasına bu kadar sistemli bir eleştiri yapamamışlardı. Çok açık bir biçimde AKP'nin uyguladığı yanlış politikalar sonucu tarımın iflas ettiği itiraf ediliyor. Bu başarısızlık tarımda Milli Birlik Projesi'ne gerekçe yapılıyor. Yani biz bugüne kadar bu yanlışları yaptık ama tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında kurulacak bir kooperatif ve özel sektör ortaklığı da kurulacak holdingle tarımı kurtaracağız deniliyor. Böyle bir proje başarılı olabilir mi? Bakanlığın sunumuna bakılırsa tarımda yalan sistemden yalın sisteme geçilecek. Bugüne kadar yapılanlar yalan ve yanlıştı. Bundan sonrası yalın sistem olacak. Bunun adı da Türk tipi tarım ve orman yönetim sistemi olacak. Tarım örgütleri neden ayaklandı? Haber yayınlandıktan sonra birçok kurum, örgüt, birlik harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşarak bu projenin uygulanmaması gerektiğini anlattı. Sosyal medya üzerinden telefonla, mesajla çok sayıda kişi görüşlerini bildirdi. Genel kanı tarımda Milli Birlik Projesi'nin uygulanamayacağı, uygulanırsa tarımsal birikimin kurumlarıyla birlikte bütün varlığıyla bir holdinge bırakılacağı için tarımın yok olacağı yönündeydi. Üreticinin yok sayıldığı bu proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri birleştirilecek. Devlet tarafından kurulacak Milli Birlik Kooperatifi tarımdaki tasfiye sürecini kolaylaştıracak bir örgütlenme olacak. Devlet eliyle kurulacak ve çiftçilerin ortak olması zorunlu kılınacak Milli Birlik Kooperatifi ve özel sektör işbirliğiyle kurulacak Semarat Holding tarımın tek patronu olacak. Yerli sermayenin yanı sıra uluslararası sermayenin de ortak olacağı Semarat Holding devletin tarımsal kitlerine yani kamu iktisadi teşekkülüne de sahip olacak. Unilever gibi uluslararası şirketlerin ortak olacağı bir holdinge tarım teslim edilecek ve buna da tarımda milli birlik denilecek. Bu nasıl millilik, nasıl birliktelik? Tarımda Milli Birlik Projesi'ni haber olarak yayınladığımız gün gazeteden haberi okuyan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli projeyi hazırlayan ekibi topladı. Gün boyu toplantı devam etti ve değerlendirmeler yapıldı. Gelen tepkiler herkesi endişelendirdi. En büyük korkuları ise bir hafta sonra 25 Nisan 2019'da sarayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak tanıtım toplantısının ertelenmesiydi. Projeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin daha önce çalıştığı bir GSM şirketinden getirdiği ekip ve danışmanlık hizmeti veren şirket hazırlamıştı. Bu proje için özel ekip kurulmuştu. Proje ekibinin toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bunu Tarım Bakanlığı sızdırmıştır," diyor. Sanki kendisi Tarım Bakanı değilmiş gibi bakanlığı ve bürokratları eleştiriyor. Toplantı sürerken bakanın ekibinden aradılar. Benden öğrenmek istedikleri iki şey vardı. Cumhurbaşkanı bu tanıtım toplantısını iptal eder mi diye sordular. Ben de kendilerine daha önce Mehdi Eker döneminde hazırlanan havza modelini de gazeteci olarak ele geçirip yayınladığımı, projenin tanıtım toplantısı için davetiyelerin basıldığını, o dönem başbakan olan Erdoğan'ın toplantıyı iptal ettiğini söyledim. İkinci olarak benden istedikleri şuydu: tamam, bu projeyi eleştiriyorsun, yanlışları var. Peki nasıl olmalı? Bunu söylersen yeniden düzenleyip sunumu öyle yapalım. Ben de kendilerine temeli bozuk bu projenin üstüne ne koysanız olmaz, bu proje tümüyle çöpe atılmalı diye açıkça söyledim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 25 Nisan'da yapılacağı açıklanan Tarımda Milli Birlik Projesi'nin tanıtım toplantısı, davetiyelerin basılıp dağıtılmasına rağmen haberimizle oluşan tepki üzerine ertelendi. Tarım sektörü derin bir nefes aldı. Toplantı ertelendi ama proje gündemden düşmedi. Devletin projeden haberi yok. Öncelikle haberimizin yayınlanmasıyla projeden haberdar olan sektörün tüm kesimlerinden tepki geldi. Tarımda Milli Birlik Projesi hazırlanırken Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarının, ziraat odalarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkan ve üyelerinin, tarımla ilgili sivil toplum örgütlerinin, birlik ve kooperatiflerin hiçbirinin görüşü alınmamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun da bu çalışmadan haberdar olmadığı anlaşıldı. Eski bakanlardan, milletvekillerinden arayanlar oldu. Hepsi de bu projenin ülke tarımı için çok büyük tehlike olduğunu söyledi. Bizi arayanlar mutlaka Cumhurbaşkanı'na da ulaşıp görüşlerini ifade ediyordu. Bakanlık bürokratları ve sektör temsilcileri tarımda yapısal bir dönüşüme ihtiyaç olduğuna, ancak bunun sektörle birlikte hazırlanacak bir çalışma ile yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Tarımda Milli Birlik Projesi'ne sadece birkaç firmanın çıkarlarına hizmet edeceğini iddia eden sektör temsilcileri, tarımda yapısal reform için üreticinin, çiftçinin, sektörün, tüm kesimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda bir çalışma yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, yani CİMER'de, projenin uygulanmaması için çok sayıda şikayetin iletildiği biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tepkiler üzerine proje sunumunu erteledi. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye sektörün görüşünü, mutabakatını alması için talimat verdi. Bunun üzerine 15 yıl aradan sonra Tarım Şurası yapılmaya karar verildi. Tarım Şurası bu projenin yeniden pişirilip masaya konulması için bir fırsattı. Türkiye Tohumcular Birliği ve Alt Birlikler, Damızlık Birlikleri, Yem Sanayicileri, Kooperatifler, Ziraat Odaları, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, bürokratları, kısacası tarımla ilgili hemen herkesin projenin uygulanması halinde ülke tarımının çok büyük yara alacağını ve yabancı sermayenin eline geçeceğini belirterek karşı çıktı. Bu görüşler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Tohumcular Birliği projenin anayasaya aykırı olduğunu madde madde açıkladı. Proje anayasaya aykırı mı? Tarımda Milli Birlik Projesi'ne en sert tepkiyi tohumcular gösterdi. Türkiye Tohumcular Birliği, Türk Top ve Alt Birlikleri adına yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada projenin anayasaya aykırı olduğu belirtilerek, tarım en az savunma sanayi kadar önemlidir. Tarım milli egemenlik demektir. Milli egemenlik devredilemez denildi. Açıklamada Tarımda Milli Birlik Projesi ile Türkiye'nin tarımsal üretim yapısının, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'nın, kamu iktisadi teşekküllerinin, tarım kredi kooperatiflerinin ve diğer kooperatif ve birliklerin yapısının tümüyle değiştirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Ülkemizde ürün planlaması gerektiği gibi yapılamamakta, üretim kararları genel olarak bir önceki yılda oluşan ürün fiyatlarına ve veya alışkanlıklara göre verilmektedir. Bunun sonucu olarak bazı ürünlerde arz fazlası yaşanabilirken bazı ürünlerde ithalatçı konuma gelinmektedir. Gıda enflasyonunu tetikleyen en önemli unsur plansız üretim ve artan lojistik maliyetleridir. Söz konusu yeni planda tarımsal üretim maliyetlerinin yüksekliği sadece küçük ölçekli işletmelerin ekonomik üretim yapamamasına bağlanmıştır. Ancak bilindiği üzere üretim maliyetlerini arttıran asıl unsur tarımsal girdilerin ham maddelerinin yurt dışından döviz karşılığı temin edilmesi ve son dönemde döviz kurlarının yükselmesidir. Üretimde kullanılan mazotun litre fiyatı 2018 yılında bir önceki yıla göre %23, enerji maliyetleri %19, DAP gübresi %63, üre gübresi %69, tarım ilaçları %70 oranında artmıştır. Tarımsal girdi ham maddelerinin yurt içinde üretilmesinin teşvik edilmesinin yanında kısa dönemde tarımsal girdilere verilen desteklerin arttırılması elzemdir. Bu rakamlarla birlikte tüm tarım ürünlerinde ekim alanlarının daralması, üretim azalması ve nüfus artışı birlikte değerlendirildiğinde ithalatın ve fiyat artışlarının devam edeceğini söylemek zor değildir. Ülkemizde gıda, tarım ve hayvancılık alanında özellikle 1980'li yıllardan sonra kronikleşen yapısal sorunlar olduğu bilinmektedir. Ancak bu sorunların çözümü için yıllardır sonuç odaklı ve uzun soluklu tarımsal politikalar ve projeler yerine bir bakandan diğer bakana değişen geçici stratejiler uygulanmaya çalışılmıştır. Katma değerin hakkaniyetle dağıtılmamasının nedenini asıl burada aramak gerekmektedir. Kooperatifler ve üyeleri bir holdinge mahkum edilecek. Yeni projede bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatını, tarım kredi kooperatiflerini, Orman Genel Müdürlüğü'nü, Ormancılık ve Su Ürünleri Kooperatiflerini barındıran Milli Birlik Kooperatifi kurulması planlanmıştır. Kooperatiflerin dolayısıyla üyelerinin projede öngörüldüğü gibi Milli Birlik Kooperatifi bünyesinde holding yapısına zorunlu olarak girmesi, çiftçilerin girdi temininden ürün satışına kadar her aşamada adından da anlaşılacağı gibi sadece kar amacı güdecek çok güçlü Semerat Holding'e mahkum olması, kooperatiflerin ve aile çiftçiliğinin yok olması demektir. Yabancı sermaye hakimiyeti milli çıkarlara aykırı. Projede Milli Birlik Kooperatifi ile birlikte tarımsal kitler ve özel sektörün de ortak olacağı Semerat isimli bir holding kurulması planlanmaktadır. Holdinge ortak olacak özel sektör kuruluşlarının sermaye yapıları hayati bir konudur. Yabancı sermayenin hakim olacağı bir yapının milli çıkarlarımızı geri döndürülemez şekilde zedeleyeceği tarafımızca değerlendirilmektedir. Ayrıca şu anda projede yer almasa bile Panko Birlik, Trakya Birlik, Marmara Birlik, Fisko Birlik, Taliş gibi tarım satış kooperatiflerinin de bu yapının içinde yer almak zorunda kalacağı görülmelidir. Projenin genel yapısı düşünüldüğünde tarımsal desteklerin de Semerat Holding'in kontrolünde olacak Milli Birlik Kooperatifi tarafından dağıtılacağı anlaşılmaktadır. Özetle girdi temininden ürün satışına, finans kaynaklarının kullanımından dış ticarete kadar tek söz sahibi dev bir tekel olacak Semerat Holding'in, ortakları arasında yer alacak yabancı sermayeli şirketlerin çıkarlarına göre hareket edeceğini söylemek gerçek dışı bir varsayım olmayacaktır. Söz konusu holdingi kim yönetecekse ülkemizin tarım ve gıda sektörüne tamamen hükmedeceği ihtimal dışında tutulmamalıdır. Holdingden kooperatifçiliğe nasıl çark edildi? Tarımda Milli Birlik Projesi ile getirilmek istenen holding sistemini haberimizle deşifre edince çok yoğun tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörün mutabakatının alınmasını istediğini yazmıştık. Bunun üzerine 15 yıl aradan sonra Tarım Şurası toplandı. 2019 Mayıs ayından Kasım ayına kadar ülke genelinde birçok toplantı, etkinlik yapıldı. Şura kapsamında 21 çalışma grubu oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı şura ile ilgili bir internet sayfası açarak buradan da öneriler aldı. Bu grupların hazırladığı raporlar şuraya sunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin deyimiyle bu şura ile gelecek 5 yılın planlaması yapılacak ve gelecek 25 yıla ışık tutacak kararlar alınacaktı. Şura çalışmaları sürerken çiftçilerin, ihracatçıların, tüccarların, tarım alanında faaliyet gösteren pek çok kesimin endişesi, Semerat Holding adıyla olmasa da şirketleşmenin, holdingleşmenin gündeme getirileceği yönündeydi. Tarım Şurası'nın toplanmasına 4 gün kala Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talebi üzerine İzmir'de bir araya geldik. Pakdemirli'ye Tarım Şurası'nda Semerat Holding konusunun yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceğini sordum. Daha doğrusu sektörde böyle bir endişe olduğunu söyledim. Şuranın bu amaçla yapıldığı ve sektörün görüşünü aldık denilerek yeniden gündeme getirileceği yönünde kaygılar olduğunu anlattım. Bakan Pakdemirli özetle şu yanıtı verdi. Öncelikle size sızdırılan sunum bizim 2018 yılında hazırladığımız 10-12 projeden birisi. Strateji birimimiz birçok proje geliştiriyor. Bu da onlardan birisi. Benim de katılmadığım bölümleri var. Ama kooperatifçilik konusunda mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani 14 binden fazla kooperatif var. Bazıları tabela şeklinde. Biz başarılı olan, bu işi başaracak olanlarla yolumuza devam etmek ve onlara destek olmak istiyoruz. Tire Süt gibi çok önde olanlar da var. Bu lige yeni kooperatifleri taşımamız lazım. Kooperatifçiliği güçlendirmemiz ve bir üst birlik kurmamız tarım sektörüne ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca 3. Tarım ve Orman Şurası ile ilgili 21 grup oluşturulduğunu ve 21 nihai rapor olduğunu belirten Pakdemirli, ben daha hiçbirinin raporunu okumadım, neler olduğunu da bilmiyorum. Ama gelen raporları gözden geçirip damıtmak gerekiyor. 3 gün bunları yapacağız. Sonra kapanışı Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştireceğiz dedi. Bakan Pakdemirli'nin raporları okumadığını belirtmesi üzerine gazeteci refleksiyle ve bakanın okumadığı raporları bulup okursam önemli haberler çıkabilir düşüncesiyle hemen o akşam araştırmaya başladım. Çalışma gruplarının raporlarını alıp okumak için bazı girişimlerde bulundum. Birkaç raporu okudum. Bunlardan birisi Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu, 1. grup raporuydu. Raporda çok çarpıcı görüşler vardı. Yazılanlara bakılırsa adı Semerat Holding olmasa da tarıma şirket modeli getirilmek isteniyordu. Raporu okuduktan sonra Tarım Şurası ile Tarımda Şirketleşmenin Yolu Açılıyor başlığı ile 19 Kasım'da Dünya Gazetesi'nde yayımlanan yazım habercilik deyimi ile şuraya bomba gibi düştü. Şirketleşme ile köylü tarlasında işçi olacak. Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu raporunda işletme yapısına yönelik düzenlemeler aynen şu ifadelerle yer alıyordu. Küçük, dağınık ve 40 yamalı bohçaya benzer işletme yapısından meydana gelmektedir. Bunun farkında olan çiftçiler şura hazırlık süresince bunu destekleyen yüzlerce mesaj göndermiştir. İşte bu önemlidir. Yeni politikalar bu arayış üzerine kurulmalı, çiftçiyi köylülükten kurtarıp işletme sahibi yapmalıdır. Ancak arazi sahibi çiftçi aynı zamanda kurulacak olan yapının da ortağı olmalıdır. Bunun için yapıya bağlı ister havza ister köy temelli, hayvansal üretim ve tarımsal sanayi ile bütünleştirilmiş, ülke çapında belirli sayıda işletmeler, şirketler oluşturulmalıdır. Denetime de açık bu işletmelere bakanlık uzmanları yönetim, teknik, finans ve proje desteği vermelidir. Ayrıca her işletme ülkesel çapta 100 bin lira aşan uzman ve milyonları aşan toprak sahibini istihdam edecek, böylece sağlıklı ve kaliteli ürünler ekonomiye kazandırılacaktır. Uygulama ile işsizlik açığa çıkar, şehre göç artar, sosyal patlamalar olur fikri doğru değildir. Köylü zaten anlamsızca şehre akın etmektedir. Bu sistemde köylü işletmenin ortağı ve işçisi olacak, risksiz, korkusuz, borçsuz ve güvenceli çalışma hakkı kazanacaktır. Hatta yatırım ağı genişleyerek yatırımcı köye gelecek, bir anlamda köy yaşanabilir bir merkez olacaktır. Rapordan aldığım bu bölüm üzerine şu değerlendirmeyi yaptım. Tarım Şurası sonrasında tarımsal yapıyla ilgili önemli değişiklikler olacağı bu metinde net olarak anlatılıyor. Bu raporlar 3 gün ele alınacak ve sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kapanış oturumu ile şura kararları açıklanacak. Yazılanlar olduğu gibi kabul edilirse tarımda şirketleşme modeli getirilecek. Çiftçi kendi tarlasında işçi olarak çalışacak. Böyle bir model tarımda çiftçiliği bitirecek, şirketleri tarımın tek sahibi yapacak. Bu sadece üreticiye değil, tüketiciye de, devlete de büyük zarar verir. Sosyal sorunlara neden olur. Yapılması gereken küçük çiftçilerin kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek üretime devam etmesi, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisinin benimsenmesidir. 27. ayrımın sonu. Sayfa 259.